Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Geçtiğimiz hafta çok yoğun bir gündemimiz vardı. Merakla beklediğimiz yeni telefonların Türkiye lansmanı yapıldı. HTC'nin dünya lansmanı yapıldı. Dünya ile aynı anda ve İstanbul'da da lansman yapıldı. HTC 10.
Bu güzel oldu ama yani LG yapmıştı daha önce. Şimdi de HTC de bu furyaya katıldı.
LG tarafını zaten bildiğimiz için onu belki birazdan konuşacağız. Şimdi ilk olarak HTC ile başlayalım isterseniz. HTC 10 lanse edildi. Tasarım bizi şaşırtmadı. Son 2 aydır gördüğümüz tasarımın aynısı çıktı. Bana kalırsa arkası güzel, önü güzel değil. Yani rakibiyle kıyasladığımızdan önde belki daha farklı bir tasarıma gidebilirmiş HTC tarafı.
Evet, ön tarafta artık kapasitif tuşlarımız var. Bu çok güzel bir konu. Alt ve üst bar kalınlığını biraz daha inceltebilirlermiş ama HTC için baktığımızda toplam pakette tasarımsal anlamda ön yüz biraz gerilemiş, arka yüz zaten HTC'nin o tasarım dilinin devam ettiği bir
ya, ön tarafta
olmuş.
HTC logosunu kaldırmışlar ama orayı inceltmemişler. Yani orada o alan duruyor. Ama artık ön tarafta kendi logoları yok. Sadece arka tarafta var.
Bir de kapasitif tuş var. En azından ekrandan kaybetmiyoruz. Evet. 5.2 inçlik bir ekranımız var orada.
Ekran bu arada 2.5 boyutlu. Onu da söyleyelim. Yandan hafif kırılma yapıyor. Donanım tarafındaysa yine Snapdragon 824 GB RAM bekliyorduk ama bu telefonun sürpriz yapan tarafı hem kamera hem de ses tarafında ciddi güçlü önemli özelliklerle geliyor olması
şimdi,
bence.
Şimdi Erdi ile daha önceki mobilitelerde çok konuştuk biliyorsunuz. Telefon aslında uzun zamandır tasarımı belli. Biz HTC'nin içinde bulunduğu mali durumdan da birazcık şey yaparak
çok fazla arge yapmamışlardır.
Yola çıkarak çok fazla arge yapamamışlardır. Büyük ihtimalle standart Snapdragon 820 bir telefon gelecek, kamerası da orta şeker olacak diye bekliyorduk. Hani HTC çünkü kamera konusunda hep iddialıydı ama ne yazık ki tam da istediğini veremiyordu. Telefon bizi şaşırttı çünkü rakiplerine göre ilk defa HTC yine fazla fiyat istiyor ama bu sefer fazla fiyat istemesi için gerekli ses yongasına, kamera özelliklerine, amfilere, kutu içerisinde çıkan kulaklığa, amfilere sahip telefon. Bu da önemli ayrıntılar.
Aynen öyle. Ses tarafında 24 bit desteği sunması ve high res dediğimiz yüksek çözünürlükte sese sahip olması önemli. Aynı zamanda 3 sen mikrofon var. Yine o kaydı da yüksek çözünürlükte ses kaydı da gerçekleştirebiliyor. Yine Bumsan var. Çift hoparlörümüz var. Üstte Twitter destekli. Altta da amfi destekli hoparlörü var ama stereo ses desteği yok, onu söyleyelim. Üst tarafta ince seviye sesler, altta da kalın sesler alıyoruz.
Orta ve işte tiz sesler yukarıdan gelirken bas sesler de alttaki ayrıca bir amfi ile güçlendirilmiş hoparlörden geliyor. Değişik olmuş. Açıkçası şu ana kadar biz fuar alanında deneyimleme fırsatı bulamadık. Yani nasıl bir deneyim sağlıyor? Gerçekten o basın alttan gelmesi diğer telefonlara göre bir farklılık yaratıyor mu? Göremedik. İnşallah telefonun test önü elimize ulaştığında test edeceğiz. Kameraları da test edemedik. Hani şu anda HTC'nin gösterdiği ve teknik verilerle ortaya koyduğu kadarıyla başarılı ürünler var ki DxO Mark'ta da yüksek puan almışlar.
88 puan olarak.
Bu arada
Seyit Ailesi'yle birlikte Zero'yu paylaşıyor. Evet.
Arka kamera F1.8 lensli, hani OIS dedik, ön kamerada da OIS var. Aynen. Ama DxO Mark arkadaşlar sadece arka kameraya puan veren bir kuruluş. Aynen. Ön kameranız VGA bile olsa arka kamerada yüksek puanlar alabilirsiniz ki şu anda Galaxy S7 ile
aynı puana sahip.
HTC'ken yani HTC 10 aynı puandalar. 88 puan almış durumdalar kamera.
Donanım olarak gerçekten kamera tarafında da yenilik var. Toshiba sensörden Sony'ye geçtiler.
Evet. Tabii 3000 lirada fiyat var, onu da söyleyelim.
3000 lirada fiyat var. Şimdi fiyata gelmeden çok kısa bir iki detay daha var. Onları da paylaşalım istersen. Bu telefonda kategori 9 sınıfı modem var.
Evet, o da önemli.
Geçtiğimiz için bu önemli. Burada Qualcomm'un bir iddiası var. Mesela aynı platforma sahip LG G5'e kategori 6 sınıfı modem var. Onun donanımsal olarak kategori 6 olduğunu ve öteye geçemeyeceğini söylüyor Qualcomm cephesi. Ama HTC'nin telefonu kategori 9 aslında telefonda kategori 12 sınıfı modem olup şu aşamada firmware'de kategori 9 olarak sınırlandırılmış durumda. Deniyor ve ileride bir yazılım güncellemesiyle ki o yazılım güncellemesinde bu sene içerisinde çıkabileceği söyleniyor. Bu telefon Türkiye'de satılan versiyona dahil buna. Bir güncelleme sonrasında kategori 12'ye çıkartılıp uyumlu altyapılarda 450 megabitleri görebiliriz.
Evet, Qualcomm'un şu an hali hazırda üretimde bulunan en gelişmiş modemi X12 taşıyor aslında telefon.
X16 var, o ama şu an kullanılan bir cihaz yok hali.
Evet, X12 şu anda cihazlar üstünde kullanılan en gelişmiş modemi Snapdragon 820 ile beraber aslında lanse edilen bir platformdu bu. X12'yi çip seviyesi taşıyan Türkiye'deki tek telefon. Onu da söyleyebiliriz yani.
Donanım seviyesinde.
Snapdragon 820 var, X12 var ama Türkiye'de Cat 9 çalışıyor. Zaten Cat 9 da fazlasıyla yetiyor bizim platforma.
Zaten 4.2.7 yani o hızları ortalama da o hızları şu ana kadar göremedik. Onu da söyleyelim. Fiyatlandırmaya geçmeden önce 3000 mAh pil var. HTC tarafı bunun 2 gün geçeceğini söylüyor ama tabii ki biz bunu testlerimiz sonrasında
bir
göreceğiz.
Bir gün yetsin de.
Zaten yani bir gün tam olmasın orta şeker kullanımında bizim için tatminkar olur. Quick Charge 3.0 var. HTC tarafı 30 dakikada pilin %50'sini doldurabileceğimizi söylüyor. Ve son olarak bunda Tip-C standartın USB 3.0 konektörü var.
Evet, o da
bu
önemli.
Da önemli. Fiyata geçmeden önce yazılım tarafında da Apple'ın AirPlay teknolojisine destek veren dünyanın ilk Android telefonu da bu oldu. Bunun pratik kullanımdaki yansımalarını ilerleyen zamanlarda görürüz.
Şimdi telefonların ses özellikleri iyi oluyor, kamera özellikleri iyi oluyor ama kutu içerikleri hep standart kalıyordu. Dandik kulaklıklarla, bir USB kabloyla ve şarj adaptörüyle öyle geliyordu. Şimdi HTC burada bir farklılık yaptı ve iyi bir kulaklığı kutu içine dahil etti. Kulaklığı denedim gerçekten ve o ortamda denediğim kadarıyla Gerçekten çok çok iyi iş ortaya çıkartmışlar. İyi bir kulaklığı kutu içeriğine dahil etmişler. Hi-res kulaklık olarak geçiyor zaten.
Yani HTC Türkiye'nin dediği 250 liraya piyasada alabileceğiniz standartlarda bir kulaklığı biz bu kutunun içerisine koyduk.
Evet, onu harici olarak satana kadar bilemeyiz tabii kaç liradır kulaklığı. Ya
onlar öyle söylüyorlar.
Hani onlar öyle söylüyorlar şu anda. Kulaklık denediğimiz kadarıyla da şu anda gerçekten piyasada alınabilecek en iyi kulaklık.
Hatta şey
yani telefon kutu içine giren kulaklık değil.
Şu bilgiyi de aldık. Daha önce Harman Kardon'da çalışan bir ekip ayrılıyor, kendi şirketini kuruyor. Ses üzerine, kulaklık teknolojileri üzerine. Onların geliştirmiş olduğu bir
İleride
kulaklık var.
İleride patent kavgası çıkar mı arada?
Umarım çıkmaz. Gelelim fiyatlandırmasında. Bu telefon ülkemizde 2999 TL. Yani 3000 liralık bir tavsiyeden son kullanıcı fiyatıyla gelecek. Rakipleriyle kıyasladığımız zaman geçmiş hatta fiyatlara biraz baktık. Spottur değildir ayrı bir tartışma konusu ama bugün Galaxy S7'yi 2800 liradan bulabiliyoruz. Hani o fiyatlandırmaya baz alacak olursak eğer Android dünyasında Türkiye'de Mayıs ayı itibariyle herhalde en pahalı telefon HTC 10 olacak gibi görünüyor.
Evet, HTC 10 olacak ama şöyle bir şey de var. Şimdi paralel ithalat fiyatlar evet var ama biz her zaman ne diyoruz? Paralel ithalat fiyatları baz alıp telefonları değerlendirmek çok yanlış olur. Çünkü paralel ithalat telefonların garanti kısmında oldukça büyük problemler yaşanabiliyor. Hepsinde aynen yaşanacak ya da kesin yaşanıyor diye bir şey yok ama yaşanabiliyor. Özellikle LG kullanıcıları bunu çok yaşadılar. LG Türkiye garantili LG telefonlardaki LG G3, G4 kasa sorunlarıyla, ekran sorunlarıyla aynen kullanıcıları bezdiren telefonlar oldu ama LG Türkiye'ye veren telefonu hemen birebir değişip aldı.
Aldım.
Çok sorun yaşamadı. En fazla bir hafta beklediler. Paralel ithalat olanlar da illallah deyip telefonu sattılar zaten değiştirebilirlerse. Doğru. Böyle durumlar söz konusu oldu. HTC'nin paraleli yok. Öyle yok bir durum var. Hani ikinci el getirip satanlar falan oluyor.
O riske girmiyor tabii.
Evet, öyle bir durum söz konusu. Bakalım orada kullanıcının tercihi ne yönde olacak? Şöyle bir gerçek var. S7 paket olarak baktığında S7 Edge özellikle 2800 lira için inanılmaz bir telefon. Eğer hani o fiyata Samsung garantili falan olursa o fiyatı bir gün
çok rekabetçi olur.
Yani tek seçenek olabilir. Çünkü S7 Edge'in şöyle bir durum var. Bakın HTC 10 toplam pakette inanılmaz bir cihaz olmuş. Ama ne diyoruz tasarımı için?
Tartışılır.
HTC'nin en iyi telefonu değil diyoruz. S7 Edge'in tasarımına kötü diyecek ben cep telefonu meraklısı tanımıyorum yani. Öyle de bir telefon.
Cep telefonu boş ver yani. Herhangi koşulda bir telefon gördüğü zaman hani bu telefon diğerine daha çirkinmiş diyecek bir insan yoktur diye düşünüyorum. Tabii şöyle de bir durum var. O tarafta şimdi HTC'nin üst segmentlik telefonu bu. Rakiplere bakıldığı zaman işte Samsung'dan bahsettik. Orada tüm bu telefonlar için daha tehditkar bir durum. Note 5'in fiyatının 2000 liranın altına düşmüş olması. Yani bugün tüm bu telefonlar arasına girip Note 5'i alsa bir adam yine zaten çok hızlı, çok güçlü, çok kaliteli bir telefon sahibi olmuş.
Şimdi zaten orada bana soran arkadaşlar var. Note 5'ten Edge'e geçeyim mi vesaire diye sana soranlar
bana
da oldu.
Soruldu,
bana da hangi telefon alayım diye soranlar var. Diyorum ki Note 5 varken bu piyasada lütfen 2000 liranın üstünde telefonlara bakmayın. Gerek yok. Gerçekten gerek yok. Aynen. Tamam, 32 GB dahil depolamanını arttıramıyorsunuz. En büyük handikapı bu ama hiç gerek yok arkadaşlar.
Bir sene sonra ya da Note 6'yı bekleyin.
Yani kullanın gitsin o telefon.
Çok
o telefon varken Allah'ı var. Geri kalan gerçekten Note 5'ten sıkılanları. Hani sıkılıyorsun bazen gerçekten. Paran doluyor. Gidip yeni telefon almak isteyebiliyorsun. O zaman alırsın ama biraz heyecan, birazcık şey olur.
Aynen. Bence Note 6'yı beklemelerine fayda var zaten. Note 6 ile ilgili birkaç gelişme var. Onları da paylaşacağız.
Evet, G5'e geçelim istersen.
G5'e geçelim. G5'i zaten pek çok videosunu yayınladık. Telefon nedir, ne değildir, neye sahip
nedir. Herkes biliyor. Biz Türkiye fiyatını konuşalım.
Türkiye fiyatını konuşalım. Şimdi mesela şahsen benim daha önce duyumlarım vardı fiyat anlamında. 2299 lira olacak şeklinde. Biz onu paylaştıktan sonra Vatan Bilgisayar mesela
2800'e koydu.
2700-2800 civarında bir fiyatlandırmayla ön siparişi açmıştı. Daha sonra o ön siparişi kapandı, fiyatlar kaldırdı vesaire derken LG G5'in Türkiye lansmanı gerçekleşti ve tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 2799 TL. Gerçi lansmanda bunu duyurmadılar ama resmi olarak fiyatın bu olduğu söylenmiş oldu. Şimdi LG geleneğine bakıldığı zaman LG'nin kendi duyurduğu üst seviye telefonlar arasında da o fiyat bandına yaklaşabilen bir V10 vardı. Ama bu G serisinin devamı olduğu için onu ayrı tutmak gerekiyor. G serisinde G4 geçen sene 2200-2300 liradan lanse edilmişti.
Evet.
Bugün itibariyle paralel ya da değil şu ya da bu şekilde bu telefonu 1500 liranın altında bulabilmek mümkün. Bu telefon tabii 2800 lira olunca LG kullanıcıların tepkisini çekti. Çünkü LG tarafında beklenen tep daha alınabilir. Rakipleriyle mücadele edebilecek. Tasarımı güzel, donanımı güçlü ama fiyat anlamında hepsinden daha erişilebilir fiyat bekliyorlardı. Fakat 2800 lira gelen yorumlarda gösteriyor ki bizim videolarımıza ve röportajlarımıza kullanıcıların ummadığı bir fiyat olarak karşımıza çıktı.
Şimdi biz seninle zaten bunu söylemiştik. O zamanlar HTC 10 yoktu. HTC 10 mu desek, HTC 10 mi desek?
10 diyeyim. Ben 10 diyeceğim.
Evet, HTC 10 diyelim daha şey olur. HTC 10 ortada yoktu. O zaman ne diyorduk? S7'den en az 500 lira ucuz olmalı ki ben S7 almayayım. Bak Edge'i hiç katmıyorum. Edge'i hiç katmıyorum. Şimdi S7 Edge de paralel ithalatıyla aynı fiyat. Ama paralel ithalatını kenara koyarsak S7 Edge'den 500 lira ucuz.
Evet.
Şimdi S7 Edge var yukarıda. S7 ile aynı fiyata satılıyor. Ben orada gerçekten eğer satın alacaksam iki telefon arasında kalırım. G5'i kesinlikle kenara koyarım. HTC 10 mu alayım yoksa S7 mi alayım o fiyat yani, sınıfında?
HTC'nin bu noktada yapması gereken belli şeyler var. Şimdi fiyatı değiştiremiyorsan eğer.
LG'nin HTC dedik yanlış HTC, olmasın. Evet. Yani.
İkisi de yeni olunca işte oradan oraya hızlı geçiş söz konusu olabilir. Yani LG'nin yapması gereken şey şu. Yani 2800 lirayı mutlaka istiyorsan o LG'nin arkadaşları dediğin kamera aksesuarıydı. Bang & Olufsen'in ses çipiydi vesaire hepsini hediye et.
Evet. Bir de şimdi o kadar komik bir durum oldu ki arkadaşlar. Bakın HTC 10 sonuçta 3000 liralık bir fiyata sahip. 200 lira aşağısında bir telefon konumlandırdı LG. Ve ne diyor biliyor musunuz? Pilim küçük, çok büyüğünü istiyorsan satın al.
Modem yavaş.
Ses yok. Ses çipim normal bir çip. Çok iyisini istiyorsan satın al. Gidiyor ondan sonra modemi yavaş koymuş.
Kategori 6 sınıfı.
Kategori 6 sınıfı koymuş. Ve ekstra tüm aksesuarlar gösteriliyor. Satın almak istediğinde de ultra fiyatlarla kullanıcıya satılmaya çalışılıyor. Yani bana garip geliyor. Bir tarafta hepsi içinde olan bir telefon var. Onun da fiyatı belli. Yani 200 lira daha fazla.
Şunu söyleyeyim. Hani LG G5 lansmanında konuştuğumuz bazı sektörden insanlar vardı. Onlar da esasında LG'nin G5'in fiyatlandırması noktasında yüksek buluyorlar zaten. Evet. Şunu söylüyorlar. LG'nin bu fiyatlandırmayı denemesi gerekiyorlar. Şimdi şöyle bir gerçek var. İşte geçen sene bir haber yapmış. Mesela LG'nin bir çeyrekte telefon başına gelir sadece 1 cent olmuş. Aynen. Şimdi ülkemizde takip ettiği politikayı bazı başka ülkelerde de yapıyor. Bu ne işe yarıyor? Piyasadan pazar payı alabiliyorsun. Neden? Pek çok kişi fiyat uygun olduğu için G2, G3, G4 oluyor. Ama ne oluyor? Kar edemiyorsun. Kar edemeyince ne oluyor? Yönetim kurulu bir toplanıyor. Arkadaş tamam çok satmışız ama para yok ortada.
Evet doğru.
Para olmayınca ne oluyor? Arge yapamıyorsun. Arge olmayınca ne oluyor? Rekabetçi cihazlar çıkartamıyorsun. Mutlaka LG tarafı bizim fiyatlandırmayı denememiz lazım diyorlardı. Yani 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde ne olur bilmiyorum. Şimdi bu telefonların yaygın satışı Mayıs ayında başlayacak. Nisan sonu Mayıs başı gibi. Okullar tatile girecek. Yaz dönemine gireceğiz. Ramazan dönemi. İnsanlar tatile çıkacaklar. Parayı pulu kimse telefon harcamayacak. Tatile gideyim. Eşim, dostum, çoluğum, çocuğum tatile gidecek. Dolayısıyla piyasa daha da durgunlaşacak. Orta uzun vadede tabii neler olur kestirmek zor ama rakipleriyle kıyasladığımız zaman bence LG'nin fiyat noktasında biraz daha agresif olması gerekiyordu. En azından 2500 liranın altını tutabilseydi 2200-2300 seviyesinde ki zaten bizim o 500 lira bandımıza aşağı yukarı denk geliyor. Daha rekabetçi olabilirdi. Şunu söylüyorlar. Operatörlerle tarifiye daha güzel fiyatlar yapacağız. Yani hani belki operatörden kampanyaları bu daha uygun fiyatlara gelecek deniyor ama günün sonunda fiyat olarak eğer 2800 olacaksa o Bang & Olufsen ve o kamerayı açıkçası bence kutu içerisine koyup hediye etmeleri en azından rekabetçi olma noktasında ellerini güçlendirir.
Evet. Şimdi bir diğer telefon var. Huawei P9. Londra'da lansmanına katıldık. P9 enteresan bir telefon oldu. Çünkü telefon dünyasında ilk defa bir telefon üreticisi profesyonel bir kamera üreticisiyle işbirliğine gitti. Ve bir telefonun üstünde profesyonel bir kamera üreticisinin ismini gördük. Leica.
P9'da orada bazı noktada Nokia'nın tabii yaptığı çalışma gidebilir ama kamera. Gerçekten bitmiş kamera üretimine
tabii
giren çünkü diğer tarafı Carl Zeiss işbirliği var ama onlar
tabii Carl Zeiss lens olarak lens o tarafta yer almıştı ama hani bu tarafta bir bitmiş kamera üreticisi var. Yani Nikon, Alman, Canon gibi. Alman.
Makine üreticisi.
Leica makine üreticisi var. Şimdi buradaki işbirliği tabii biraz karıştırıldı. İnsanlar kameraların hepsi Leica tarafından üretildi.
Sensörler Leica sensörü.
Halbuki orada bir sensör Leica'nın o da monokrom sensör Leica'nın. Geri kalan hiçbir şeyde Leica'nın aslında tunikler dışında hiçbir katkısı yok ince ayarlar dışında. Bir logo olarak katkısı var. Neden Leica monokrom sensör var? Monokrom sensör üretiminde Leica önde giden firmalardan. Şu an monokrom sensör olacağım dediğinde o tip hacimli üretim yapan bir firma bulamıyorsunuz. Huawei'de neden monokrom sensör ihtiyaç duyuyor? Çift sensörden bir tanesi renkleri yakalıyor. Bir tanesi monokrom yakalama yapıyor. Monokrom sensör normal RGB sensöre göre daha büyük piksellere sahip. Bu yüzden ışığı daha fazla alıyor. Işık bilgisi, renk bilgisiyle birleştirildiğinde ortaya güzel fotoğraflar çıkıyor. Ve aynı zamanda stereoskopik görüş sayesinde de arka planı bulanıklaştırabildiğin, bokeh efekti verebildiğin fotoğraflar çekebiliyorsun.
Şeyi söyleyeyim orada tabii. İki kamerada 12 megapiksel. Çözünürlükte herhangi bir fark yok.
Şimdi kamerasından konuşalım. Teknik özelliklerini sonra hızlıca geçeriz. Kamerası arkadaşlar şu ana kadar test ettiğimiz gerçekten en eğlenceli kamera. Bakın günün sonunda çektiğimiz fotoğraflar inanılmaz keskin, inanılmaz renklerde falan değiller.
Bir Galaxy S7 seviyesinde değil, kalite olarak.
Evet, değil. O keskinliği falan bulamıyorsunuz ama şimdi aynı fotoğraf makinesini S7'ye koysalar mıydı dediğimde herhalde sen daha hayır demezsin.
Yani zaten hani şimdi çift kamera olayını G5'te de gördük. Onlar görüş açısını genişletmek için kullanıyorlar. Huawei'nin buradaki konsepti bambaşka.
Daha öncesinde HTC M8'i denendim ama ondaki ne yazık ki ana görsel çok düşük çözünürlükte.
Onda kamera paket toplamı kötü olduğu için inanılmaz insanlar o eğlenceden ziyade o kısmı kaçırdıkları için belki çok popüler olmadı ama şu an sektörde yapılan analizler bir şey gösteriyor. Artık geleceğin çift kamera konsepti üzerine gidebilecek ki iPhone 7'nin bir Pro versiyonunda yine çift kamerayla gelebileceği konuşuluyor. Hakikaten hani P9'u gördüğünüzden şunu yapıyorsun. Yani daha fazla fotoğraf çekmek istiyorsun. Çünkü arkaya bokeh veriyorsun. Yani sadece o bokeh diyoruz arkayı bulanıklaştırma olayını. Sırf onun için SLR taşıyan adam var yanında.
Evet,
sırf o etkiyi yakalayabilmek için. Bu telefonu onu yapmak çok kolay. Çekiyorsun. İstersen öndeki objeyi defokuse yapabiliyorsun. İstersen arka tarafı yine bulanıklaştırabiliyorsun ve bulanıklaştırdığın yerin rengiyle oynayabiliyorsun. Bir takım şeyler yapabiliyorsun. Evet, ekstra efektler uygulayabiliyorsun.
İlk defa siyah beyaz fotoğraf çekmekten bu kadar keyif aldım. Çünkü siyah beyaz çekeceğiniz zaman ayrı bir mod var. Leica'nın lens burada sensörü devreye giriyor. Şimdi ikisi de 12 megapiksel dedik ya sensörlerin. RGB sensörde her bir piksel 3 alt pikselden oluşuyor.
Evet.
Yeşil, kırmızı, mavi. Abi. Monokrom sensöre geçiyorsunuz. Alt piksel falan yok. 3 kat daha büyük o yüzden. Her bir pikseli 12 megapiksel ama geri kalan da sensör büyüklüğüyle ve piksel büyüklüğüyle karşılaştırırsanız 3 katına denk geliyor. Hı hı. Bu yüzden çektiğiniz zaman monokrom fotoğraf detay seviyesi muazzam oluyor. Çok keyifli oluyor.
Ya gerçekten kamerası eğlenceli olmuş. Evet. Ama tabii diğer taraftan şimdi
donanıma geldiğinde ise farklı olarak. Donanıma
geldiğinde şimdi Huawei aslında doğru yapıyor ama gelişim süreci olarak rakiplerinin gerisinde kaldığı için böylesine güzel telefonlar belli noktalarda daha geride kalabiliyorlar maalesef. Onlardan bir tanesi işlemci tarafı. Burada Huawei Kirin 955 isimli kendi işlemcisini kullanmış. 16 nanometre. Aslında üretim geometrisi olarak modern bir paket. Üstelik Cortex-A72 tabanlı 4 tane çekirdeği var. Yüksek frekansa çalışan 2.5 GHz ama Mali-T 880'in 4 çekirdekli versiyonuna sahip olması
evet,
özellikle GPU tarafına, grafik performansını olumsuz etkiliyor. Her ne kadar ekran Full HD olsa bile burada böylesine iddialı bir kamera paketine sahip olan telefon için insanların beklentisi daha farklı yöndeydi. Bu bence en büyük handikapı yine kategori 6 sınıfı modeme sahip. Yine bu da platforma bağlı olarak rakipleriyle kıyasladığımızdan geride kaldığı noktalarla evet. Olarak bakabiliriz. Çünkü bu telefon Türkiye'ye geldiği zaman 1000 lira ya da 1500 lira olmayacak. Muhtemelen 2000 lira üstü bir fiyatlandırmayla gelecek.
Tahmin edilen işte 2000-2500 ya da daha üstü. Çünkü yurt dışı fiyatı 600 dolar zaten.
Yani işte bunları bir yere getirdiğiniz zaman hani öyle bir noktaya geliyorsun ki bu fiyatlandırma G5'in fiyatını da haklı çıkartıyor.
Evet.
HTC'nin de fiyatını haklı çıkartıyor. Zaten şunu da söyleyelim. LG G5'e belki atlamış olduk. G5'in fiyatı Türkiye'ye has bir fiyat yüksekliği değil. Amerika'da da 800 dolar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla toplamda aslında üst seviye telefonların fiyatında bir yükseliş söz konusu. Global ölçekler özellikle materyal maliyetlerinin ve işçilik maliyetlerinin
artmasına bağlı olarak. Metale geçtikten sonra hepsi yükseldi mi? Geçti saklıymış orada.
Evet.
Değil mi? Metale geçen pahalandı çünkü ne yazık
gerçi
ki.
Gerçi cama geçen de pahalandı. Şimdi Samsung'un telefonlarında evet. Sadece çerçeve metal biliyorsun. Ve tabii ki şimdi Huawei'in platformu termal karakteristik ve enerji verimi noktasında bir Qualcomm çözümü ya da Samsung'un çözümüne kadar henüz rekabetçi değil. Sen gerçi telefonu kullanıyorsun bilmiyorum 3000 mAh.
Ya şimdi 3000 mAh pil var. Hiçbir şekilde o 3000 mAh'ın tadını alamıyorsun nerede? Hı. Ben ilk denemelerimde tabii daha az yükleniyorsun. 4.5G falan aktif olmuyor o zaman yurt dışındasın. Hı hı. Hani demiştim ki 3.5-4 saatin üstünü görürüm herhalde ekran açık kalma süresiyle. 3 saati gördüm hep başına koyuyorsun gün sonunda.
Ekran açık kalma şaka maka hakikaten
kurtarmıyor ve ekran kalitesi olarak da zaten detaylı inceleme değer vereceğim ama gün ışığında göremiyorsun ekranı. Çok zor görüyorsun. Senden zaten test ettik
evet, biliyorsun. Yani burada iki türlü bakabilirsin. Ya bu kamera paketini örneğin Samsung S7'de kullanılsaydı ya da Huawei tarafı Snapdragon 820 ve daha iyi bir panel kullansaydı bu telefon bambaşka evet, bir cihazı verebilirmiş açıkçası.
En azından iki senedir üst seviye bir telefonda güneş ışığında ekranı göremediğimi ilk defa bunda yaşadım.
Bu da gerçekten önemli bir eksiklik çünkü evet. Yani gün ışığında bunu artık görebiliyor olman lazım. Özellikle LG G5 ve Samsung'un telefonlarına bakıldığı zaman maksimum pahalılık seviyesinin artık 800 nitlerin üzerine çıkabilmesi gerçekten iddialı. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Bu telefonun Türkiye piyasasına girişi aylar sürecek galiba.
Yani, Ağustos diyorlar.
Getirme daha yol vakit artık çünkü.
Ya orada getir 1500'den getirebiliyorsan değil mi?
Evet.
Ama metaller kalitesi falan arkadaşlar uç noktada. Bu da 2.5D cam kaplamaya sahip full metal. Ve metal gövde böyle çok güzel bir ovalliğe sahip. Elinize aldığınız o metal elin kalitesini hissedebiliyorsunuz. Arkada bir parmak izi okuyucu var. Şu ana kadar kullandığım en iyisi. Kesinlikle daha iyisi piyasada yoktur. Zaten dördüncü seviye diyorlar. Üç boyutlu olarak artık o parmak izinizi tarayabiliyor. Hiçbir şekilde okumadı olmadı ya. Yani bir kere bile okumasın. Saniyesinde çat çat atışı açıyor. İnanılmaz
özellikle
bir şey.
Özellikle Mate 7 ile beraber onlar parmak izi okuyucuda çok ciddi bir gelişim göstermişlerdi. Yani bari en azından Ağustos'a gelecekse o vakte kadar da Mate 8'i getir piyasaya sür. Hani insanlar arada üstte Huawei cihaz görmeye en azından piyasada bulmaya devam evet. edebilsinler. Tabii Huawei ile ilgili bir durum tespitimiz var. Telefon belki 3000 liralık telefon ya da 2000 liralık telefon ama insanlar henüz Huawei markasına o parayı verebilecek kadar algı yükselmiş
evet,
değil. Dolayısıyla o tarafa belki bir yatırım yapmaları gerekiyor. Toparlayacak olursak eğer Huawei P9'un en öne çıkan özelliği kamerasının gerçekten çok eğlenceli olması. Çift kameranın yeni nesil kullanım deneyimleri sağlıyor olması. Yerli üretime geçelim. Vestel Venus 5020. Evet. Aslında bu telefona Vestel Turkcell Venus V3-5020 demek de daha doğru olabilir çünkü
özel bir işbirliği var.
Vestel ve Turkcell'in özel bir işbirliği söz konusu. Bu telefon Turkcell özel bir telefon. Hatta içerisinde zaten Turkcell'in yazılımı var arayüz evet. seviyesinde. Şimdi telefon çok hızlı teknik özelliklerini sayayım çünkü fiyat yorumlamasını yaparken bunlar bize lazım olacak. 5 inç boyutunda bir ekranımız var. 720p IPS bir ekran. Zey Gorilla Glass 3'te korunmuş durumda. MediaTek'in 1 GHz'de çalışan 6735P işlemcisi var. 1 GB RAM var. 16 GB depolama var. 3140 mAh pilimiz var. Kategori 4 sınıfı modemimiz var. Ve arka kamera 16 ön kamera, arka kamera 13'tü galiba. Yüksek çözünürlük bir arka kamera ve yine yüksek çözünürlük 5 megapiksel ya da 8 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kameramız var. Paket olarak bakıldığı zaman bu telefon şimdi 649 TL'ye satılıyor. İçerisinde işte VSTL'in 50 GB cloud servisi var. Türkcell'in bir takım müzik servisleri vesaire var ama onlar bizim için ilk etapta çok fazla önem arz etmiyor. Eğer hakikaten o servisi çok aman aman kullanan birisi değilseniz. Bu telefonu şimdi 649 TL fiyat bandına bakıldığı zaman aslında pek çok telefon benzer donanıma sahip. Öne çıkan bazı modeller var. Örneğin Zenfone Go var Asus tarafında.
Zaten direkt olarak orada Casper rakipleri oluyor.
Casper var.
Evet.
Lenovo'nun bazı modelleri var yine. Şimdi
yani telefon fiyat sınıfı için fiyat performans kralı falan değil.
Değil ama çok geride kaldığını söyleyelim. Fakat dediğimiz gibi mesela Asus Zenfone Go'su var. Bazı başka modeller var. Bu telefonun en büyük handikapı artık 2 GB RAM'e sahip olması gerekiyor. Yani artık 2 GB'ın altından Android telefonu zaten almayı tavsiye etmiyorum ben hiçbir fiyat seviyesinde. Eğer 2 GB RAM'e sahip olsaydı bu telefon çehresi bambaşka olabilirdi. Çünkü diğer özelliklerine bakıldığı zaman o fiyat seviyesi için kötü donanımlara sahip değil açıkçası. Tabii o fiyat aralığında oyun bozan bir telefon var. Yanal Mobile'ın Android One programındaki 4G'si.
Evet,
gerçi arada 100 lira fiyat farkı var 749 TL seviyesinde ama en azından Snapdragon 410 işte bakıldığı zaman Android tarafından
garanti edilmiş. Bu telefona göre özellikle hani operatörden şeyle alacaksanız, faturanızı ek olarak alacaksınız. Arada 5 lira ayda fazla para ödüyorsunuz. Çok evet. Daha farklı güzel bir telefona sahip oluyorsunuz. Şey bir yani rekabetçi değil, şansı çok az olan bir telefon.
Gerçi
özellikle Turkcell'in ve Vestel'in bunu satmak için çok uğraşması lazım.
Ben de aynı fikirde değilim
yüksek
ama
satış adetleri için.
Onlar da şunu söylüyorlar. Aşağı yukarı 200-300 bin adet hedef koymuşlar kendilerine. Yani Turkcell kanalı içerisinde bu telefon çok gideceğini düşünüyorlar.
Demek ki Turkcell de arkadan bir destek sağlayacak.
Öyle olabilir çünkü Turkcell'in kendi Turkcell Finansman diye bir alt şirketi varmış galiba. Onun üzerinden ayda 15-16 liraya bu telefonu vereceklerini söylüyorlar. Tabii ki hani yani bu telefonu annenize babanıza alırsanız memnun kalabilir. Çünkü onların telefondan beklentileri evet. Farklı ama artık bu fiyat seviyesinde 1 GB RAM'li cihazların çıkmaması gerekiyor. Bu arada bu haberleri hazırlarken bir fiyat kontrolü yaptım. Vestel ve Venus 3 arasındaki diğer telefonların fiyatlarını düşürmüşler. O 1249 TL'ye satılan en pahalı telefonları bu ay için 999'a düşmüş. Zaten yavaş yavaş doğruyu bulacaklardır evet. Onlar. Çünkü fiyatlar rekabetçi değildi. Şunu da söyleyelim. Vestel ve Turkcell diyor ki bizim işbirliğimiz sadece bu cihaz özelinde değil, orta uzun vadede yerli üretim konusunda bir takım işbirlikleri yapıp daha geniş ölçekli projelere gireceklermiş. Turkcell T70'in yerli üretim olması söz konusu. Yani en azından üretim kısmının burada yapılması söz konusu. Biliyorsunuz ZTE tabanlı yine bir cihaz olacak. Bakalım ama bu telefon donanım olarak bazı eksikleri var. 2 GB RAM'e sahip olsaydı avantajlı olabilir. Çünkü 3140 mAh gibi pili var. Yani kağıt üzerine bakıldığı zaman kötü gitmeyebilir. Böylesine mütevazı bir donanım var.
Evet, hayırlısı olsun diyelim. Yani ben halen Türkiye'deki üretim konusundaki ısrarı anlamıyorum. Madem bu kadar Türk şirketlerinin üretim yapma hevesi var. Çin'e gitsinler, fabrika kursunlar. Orada yine para Türk şirketinde kalsın. Üretimi öğrensinler orada. Anlatabiliyor muyum? Yani burada Ar-Ge yapsınlar. Ben bu telefonların Türkiye'de üretilmesi beni çok heyecanlandırmıyor. Beni ne heyecanlandırır? Sen kalkarsın burada gerçekten Snapdragon 820'li bir cihazı Vestel Venus markasıyla görürsün. Dersin ki bu Türkiye'de oldu. Türkiye'de birleştirdim, montajladım, PCB'sini bastım. O beni heyecanlandırır.
Gerçi Turan Erdoğan yani Vestel İcra Kurulu Başkanı yılın sonu için daha üst seviye, daha rekabetçi o vitrinlik telefonlardan yapacaklarını söylüyor ama onu bekleyip göreceğiz.
Yapsın.
Bu telefon dediğimiz gibi 2 GB RAM'e sahip olsaydı daha pozitif bir yaklaşımda bulunabilirdik ama şu an için o fiyat seviyesinde rekabetçi olmadığını not düşmek gerekiyor arkadaşlar.
Evet.
Vestel'in fabrikası ile ilgili de bir video yayınlayacağız. Oradaki üretim sürecini, özellikle test sürecinde gittik gördük. Onunla ilgili bir takım notlarımız var. İlerleyen günlerde yine bu ekranlarda o videoyu da paylaşacağız diyerek mevzuya geçelim. O kadar Çinli dedin. Sıra geldi Çinli'ye. Mevzu yine son dönemin yükselen yıldızlarından. Telefonları ülkemize de gelmesiyle beraber Türkiye'de de belli bir fan kitlesi oluşturdu. Hem tasarım hem de telefonların
tasarım olarak dilleri çok olarak iyi
bakıldığında. Şimdi bunların Pro serisi var. Biz daha ziyade MX serisini, MX serisini aşinayız Türkiye'de ama Pro serisi bunların biraz daha premium dedikleri sınıfa hitap eden bir cihazı. Pro 5'i pek Türkiye'de göremedik. Şimdi Pro 6 geldi. En büyük fark Pro 5'teki dilleri dayandı aslında. Samsung Exynos 7420'yi kullanıyorlardı. Orada Samsung pat diye desteği kesince yarı yolda kaldı. O cihazın
üretimi durdurmak zorunda kalmışlardı.
Şimdi aynı hataya yakalan bir daha düşmemek adına MediaTek platformuna kaymışlar ve Helio X20'nin bu cihaz için özelleştirilmiş derken de buradaki tek farkı frekansın arttırılmış olduğu X25 platformuyla geliyor.
Keşke gelmeseydi. Yani bu platformu hiç kullanmasalardı. Zaten platform başarısız. Bir de üstüne gitmişler. Pili de 2560 mAh gibi olduğu için kısıtlı bir kapasitede koymuşlar. O biraz sıkıntı görünüyor.
Şimdi platforma bağlı olarak bu telefonun bazı önemli eksikleri var. Yani bir önceki jenerasyonla kıyasladığımız zaman geriye giden bazı noktalar var Mesut. Form faktörü zaten değişmiş. 5.7 inçten 5.2 inçe dönmüşler. Bu makul bir adım sayılabilir. Evet. Sonra tek yelek kullanım vesaire bir takım kriterleri varsa burada sorun yok ama
MX6 5.5 olacak deniyor.
Öyle bir iddia var. Şimdi bu telefonda 3050 mAh olan pil Pro 5'teki bunda 2560 mAh'e düşmüş. Burada bir handikap söz konusu kaldı ki 14 nanometre Exynos 7420'den MediaTek platformuna geçiyorsun. Bunda pil tüketimine yapacağı baskıyı düşündüğümüzde pil performansı kocaman bir soru işareti.
Acaba MIUI'ye Qualcomm işlemci mi vermiyor yoksa bunlar hiç mi çalışmak istemediler? Yani Snapdragon 820 olsaydı ya şu cihazın içinde.
Maliyetlerden diyeceğim. Ama bakıldığı zaman Meizu'nun bu seviye telefonları da çok ucuz değil.
Bu da 450 dolar seviyesinde.
450 dolar da Mi 5 var mesela Snapdragon 820'nin aşağı yukarı yine benzer donanıma sahip olan diğer açılardan. Maliyet de değil. Dolayısıyla ayrıştırma noktasında bir düşünceleri olabilir ama bazen işte bu düşünce kötü de sonuçlanabiliyor. Şu anda gördüğümüz gibi MediaTek Helio X25'ten ötürü. Bunun dışında mesela Pro 5'e 802 11 AC varmış. Bunda yok. Bu da dikkat çekecek eksiklerden bir tanesi. Bazı başka eksikleri de var. Artıları yok mu var? Mesela USB 3.1 standartta tip C konektörü sahip.
Piyasada hani, tek oldular değil mi?
Yanlış söylemiyorum. Muhtemelen piyasada tekler. Bu açıdan hani eğer yüksek veri transferiydi, süper hızlı şarjı vesaire çok önemseyen bir kullanıcıysanız bu
gerçi
açıdan dikkat edilmesi lazım.
İçindeki bellek bu sefer çok yüksek veri transferini destekleyen bir bellek.
Yani evet.
Pro 5'te bir değişik bir şey var bunlarda.
UFS'deki 0 standartında depolama birimi varken eMMC 5.1 standartından geri dönüş yapmış. Arada hissedilir bir performans farkı olacaktır. Özellikle dosya yazma performansında ve ana kamera sensörüne bir değişim yok. Yine Sony'nin MX230 sensörü var ama diyaframı F2.0'da F2.2'ye düşürmüşler. Belki de az önce dedik ya dünyada telefon fiyatları yükseliyor. Onu buraya çok yansıtmamak adına bir takım özellikleri kısmış olabilir.
Olabilir, doğru. Ama telefon bizi heyecanlandırmadı yani. Diğer Mizu telefonlar gibi olmadı ne yazık.
Ya beni de heyecanlandırmadı. Aslında tipi kötü değil. Evet. Önden bakıldığı zaman, arkadan bakıldığı zaman güzel.
Aslında standart Mizu dili. Onların güzel başarılı bir dili var, evet.
Yani şimdi önden baktığınız zaman ikisi ondan daha güzel görünen telefon yapmış. Arkadan bakıldığı zaman çok iddialı.
Mizu'nun her telefonu şu an birçok telefondan çok daha iyi duruyor.
İşte donanım seviyesinde bir Snapdragon 820, bunda pilini bir de 3500 yapabilseydin ya da 3000
amper
bu telefon çok çok daha iyi bir noktaya gidebilirdi. Son olarak Note 6'dan bahsedelim. Az önce söylemiştik Note 5 sahipleri S7 serisine geçmek yerine belki Note 6'yı bekleyebilirler
diye. Beni en çok şaşırtan Snapdragon 823'teki dedikodusu oldu.
Yani evet, yani şimdi Snapdragon 823 kullanacaklarsa Exynos 8890'ın özel bir versiyonu olabilir. Çünkü frekans arttırıp performansı birebir denk getirebilmek adına. Ama iddialar Snapdragon 823 yönünde. 820'den ne farkı var? Frekans arttırmışlar. Mesela 823'ün içerisindeki bir çekirdek grubun 2.6 GHz'de çalışabileceği söyleniyor ki bu çok ciddi bir frekans artışı anlamına geliyor. Belki biliyorsunuz Snapdragon 820'leri Samsung üretimini gerçekleştiriyor. Orada üretim tarafında bir miktar daha optimizasyon yaptılarsa frekans kazanımı sağlamış olabilirler. Bunun dışında 6 GB veya 8 GB RAM'e sahip olacağı söyleniyor. Zaten Samsung biliyorsun genelde RAM tarafındaki ciddi sıçramaları Note serisiyle beraber yapıyor. Olabilir. Ha,
gerek var mı? Yok bence.
Gerek yok ama hadi bakın bende 6 GB RAM var deyip hani ayrışabilme noktasında Samsung öyle bir şey yapabilir ama en olur ihtimal şu görünüyor. Apple tarafı yeni iPad'lerle beraber 256 GB'ı kullanmaya başladı biliyorsun. Farklı seçenekler var. Yine telefonlar içinde bir takım benzer çalışmalar söz konusu. Samsung da muhtemelen Note 6 ile beraber 256 GB'ı hayatımıza sokacak gibi görünüyor.
Ya ben en çok pil merak ediyorum herhalde. S7H'den daha büyük bir pil koyarlar.
Şimdi eğer ekran 5.8 inç olursa kasa büyüyecek ister istemez. Muhtemelen S7H'den daha büyük pille görebiliriz biz bu telefonu.
5.8 de kullanımı zorlaştıracak. Bakalım ekran yani kasa oranında bir mucize yaparlarsa tabii ayrı.
Şimdi 5.8 inç, 4000 mAh pil, 6 GB RAM, Snapdragon 823, 256 GB yapın zaten tablet olur.
Evet.
Dünyanın en güçlü tableti olur. Kasa tarafında bir takım bazı dedikodular var. Tasarım dilinin S7H'de çok yakın olabileceği, çift taraftan kavisli olabileceği söyleniyor. Bunun dışında mutlaka olacağı söylenen bir detay da IP68 sertifikasının yani suya toza karşı yüksek mukavemetin bu telefona gelebileceği söyleniyor. Ve çıkış tarihinde Note 5'te olduğu gibi iPhone'dan önce yani muhtemelen Ağustos ayı içerisinde lanse edilip 1-2 hafta içerisinde dünyadaki pek çok ülkede piyasaya çıkacağı söyleniyor. Yani şu saydığımız özelliklerle gelirse
bambaşka bir şey olur ya.
Bambaşka bir şey olur da acaba fiyat o zaman 4000 lira olur mu?
Gerçi SSD'cinin üstüne konumlandırırlar. 3500'ün üstüne çıkabilir.
Yani çıkar. Eğer 3500 lira olursa şu anki diğer telefonların fiyatlandırmasını düşündüğünüzde çok makul bir fiyat olur aslında.
Evet doğru
yani,
ki bu özelliklere sahip.
3500 lira çok yüksek bir fiyat. Yani iki tane asgari ücret hatta 2,5 asgari ücret maaşına denk geliyor belki ama üst seviye telefonların fiyatlarıyla kıyasladığımız zaman bu donanımla 3500 liraya da iş yapar gibi görünüyor açıkçası.
Öyle. Evet. Göreceğiz hep beraber. Ve açıkçası benim Note serisi hep heyecanlandırmıştır. Bu telefonları merakla bekliyorum. Görmek istiyorum. Note 5 bile şu anda en alınması telefon fiyatıyla, performansını karşılaştırdığında.
Hatta Note 4 bile keza.
Ki Note 5'in tasarımı bana sorarsanız hala da çok iyi.
Tabii canım çok güzel.
Yani evet, onu... üstüne ne koydu derseniz SSD'ci koydu adamlar zaten tasarım olarak. Onun çok
ha, da SD kart vesaire. Onu da işte Note 5 ile beraber karşımıza, Note 6 ile beraber karşımıza çıkarsa o seride zaten eksiklerini gidermiş, güçlenmiş, hafızası ve RAM artmış bir telefon olarak zaten yine ses getirecektir diye düşünüyoruz. Evet arkadaşlar, bir mobilitenin daha sonuna gelmiş olduk. Yorum, görüş, eleştiri ve fikirlerinizi yine her zaman olduğu gibi videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.